Muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve feyzi hepimizin üzerine olsun. Günümüz bereketli, kalbimiz ve gönlümüz huzur ve saadetle dolsun inşallah. Sohbetimize teberrüken Peygamber Efendimizin, Ehl-i Beyt'in, Ashab-ı Kiram Hazeratı'nın ervah-ı tayyibelerine, Peygamberler silsilesinin aziz ruhlarına, Sadat-ı Kiram Hazeratı'nın ve şehitlerimizin ruhlarına, dinimizin, imanımızın, vatanımızın ve milletimizin muhafazasına vesile olması dua ve niyazıyla bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Muhterem kardeşlerim, bugün sohbetimizde son derece mühim, sarsıcı, bir o kadar da imanı kuvvetlendirici bir meseleyi konuşacağız. Kıyamet alametleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin geleceğe dair haberleri ve modern dünyanın bu haberler karşısındaki durumu. Bunları konuşacağız inşallah. Maksadımız ne korku yaymak ne de insanları şaşırtmaktır. Bu sohbetin maksadı Resulullah Efendimizin haber verdiği hakikatleri görmek, onun peygamberliğinin doğruluğunu daha derinden kavramak, kalbimizi uyandırmak, dünyaya aldanmaktan kurtulmak ve sünnete daha sıkı sarılmaktır. Muhterem kardeşlerim, Allah Teala bu dünyayı boşuna yaratmadı. İnsanı da başıboş bırakmadı. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur: "Biz her ümmete Allah'a kulluk edin ve tağuttan sakının diye mutlaka bir peygamber gönderdik." Nahl Suresi ayet 36. Demek ki insanlık tarihi rastgele akan bir tarih değildir. İnsanlık tarihi vahiy ile terbiye edilmiş bir tarihtir. İnsanlığın en büyük nimeti peygamberlerdir. Çünkü peygamberler olmasaydı Allah'ı doğru tanıyamazdık. Kulluğun nasıl yapılacağını bilemezdik. Helal ile haramı ayıramazdık. Dünya hayatının imtihan olduğunu kavrayamazdık. Ölümden sonrası hakkında sağlam bilgi sahibi olamazdık. Bütün peygamberler haktır. Hepsi Allah'ın elçileridir. Fakat bunların sonuncusu, en mükemmeli, en kapsamlı risaletle gönderileni Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Cenab-ı Hak şöyle buyurur Ahzab suresi 40. ayet-i kerimede: "Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur." Bu şu demektir muhterem kardeşlerim: Efendimiz'den sonra peygamber gelmeyecektir. Öyleyse onun getirdiği din kıyamete kadar yaşayacaktır. Onun sünneti kıyamete kadar insanlığa rehber olacaktır. Onun ümmeti kıyamete kadar onun izinde yürümekle mükelleftir. İşte tam da bunun için Allah Teala Hazretleri Resulünü özel bir şekilde yetiştirmiş, Efendimiz'i özel bir şekilde yetiştirmiş, ona özel bir hikmet vermiş, ona ümmetini kıyamete kadar ilgilendirecek birçok haber bildirmiştir. Buradan hareketle şimdi Resulullah Efendimiz'e verilen bu hikmetin ve gaybe dair bilgilerin hakikatlerini, mahiyetine biraz daha, hakikatlerin mahiyetine biraz daha yakından bakalım. Aziz kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Resulullah'a hitaben şöyle buyuruyor: "Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi. Bilmediğini sana öğretti. Allah'ın senin üzerindeki lütfu çok büyüktür." Nisa suresi ayet 113. Bu ayeti kerime çok derindir. Allah Teala burada yalnız kitabı indirdi demiyor. Aynı zamanda hikmeti indirdi buyuruyor. Hikmet nedir? Alimlerimizin beyanına göre hikmet sünnettir. Vahyin doğru anlaşılmasıdır. Eşyanın hakikatini doğru kavrayış kabiliyetidir. İsabetli hüküm verme gücüdür. Allah'ın lütfettiği derin ilimdir. Bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri sıradan sözler değildir. O hevasından konuşmaz. Nitekim Allah Teala, o kendi arzusuna göre konuşmaz, o söyledikleri kendisine vahyedilen bir vahiden başka bir şey değildir buyurmaktadır. Necm suresi 3 ve 4. ayet-i kerimeler. Muhterem kardeşlerim, burada çok dikkatli olmamız gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her konuştuğunda Kur'an vahyi inmiyor olabilir. Ama ümmete din adına beyan ettiği hakikatlerde ilahi koruma, ilahi yönlendirme, ilahi isabet vardır. Bir başka ayette de Allah Teala şöyle buyurur: Allah gaybını kimseye açmaz. Ancak razı olduğu bir Resul müstesna. Cin suresi 26-27. Demek ki gayb bütünüyle Allah'ın ilmindedir. Fakat Allah Teala dilerse razı olduğu peygamberine gaybtan bazı haberler bildirir. İşte kıyamet alametlerine dair birçok bilgi bu kabildendir. Şimdi bu genel çerçeveden sonra Resulullah Efendimizin ümmetine geleceğe dair nasıl geniş ufuklu haberler verdiğine bakalım. Muhterem kardeşlerim, sahabe-i kiram Resulullah'ın ümmete geleceğe dair pek çok bilgi verdiğini haber veriyor. Özellikle Huzeyfe bin Yeman radıyallahu anh bu konuda meşhur bir sahabedir. O, Resulullah'ın fitnelerden çokça bahsettiğini nakleder. Bu hususta Huzeyfe radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün aramızda ayağa kalktı ve o andan itibaren kıyamete kadar olacak hiçbir şeyi bırakmadan bize anlattı. Onu kimimiz ezberledi, kimimiz unuttu. Bu hadis-i şerif Buhari ve Müslim'de rivayet edilmiştir. Rivayetlerde bildirildiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazen ashabını toplar, sabah başlayıp akşama kadar süren sohbetlerde kainatın yaratılışından başlayıp cennet ehlinin cennete, cehennem ehlinin cehenneme gidişine kadar nice hadiselerden söz ederdi. Kimisi bunları ezberlerdi, kimisi zamanla unuturdu. Muhterem kardeşlerim, bunun hikmeti ümmet başına gelecek şeylerden habersiz kalmasın. Fitne geldiğinde biz bunu hiç duymamıştık demesin. Zor zamanlar geldiğinde din bize bunu öğretmedi demesin diyedir. Aksine müminin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğru buyurmuş. Demek çare yine onun yoluna dönmektir demesi içindir. Fakat burada hemen hatıra şu soru gelir: Efendimiz o çağda bilinmeyen bu kadar şeyi ümmetine nasıl anlattı? Neden bazı haberler temsil ve işaretle geldi? Bunlar hatıra gelir muhterem kardeşlerim. Burada tabii önemli bir nokta var. O da sahabe devrinde uçak yoktu. İnternet yoktu. Ses kayıt cihazı yoktu. Televizyon yoktu. Uydu yoktu. Genetik teknolojiler yoktu. Yapay zeka yoktu. Küresel pazar sistemi yoktu. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlarla ilgili hakikatleri nasıl anlattı? Çoğu zaman temsil, işaret, teşbih ve sembolik ifadelerle anlattı. Çünkü muhatap kendi çağının diliyle anlar. Eğer siz hiç görmediği bir şeyi, hiç duymadığı teknik terimlerle anlatırsanız anlatım hedefe ulaşmaz. Bu sebeple sünnette bazen benzetme, işaret, temsil, sembolik tasvir ve hadisenin özünü gösteren ifade üslubunu görürüz. Bu yüzden hadisleri anlamada hem metne sadakat hem de hikmet gerekir. Ne her şeyi zorlayarak modern icada yapıştırmak doğrudur, ne de apaçık işaretleri görmezden gelmek doğrudur. İtidal gerekir. Bu usulü akılda tutarak şimdi Resulullah Efendimizin haber verdiği bazı kıyametin büyük alametlerine geçebiliriz. Bunlardan ilki Deccal ve onunla ilgili haberlerdir. Deccal, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Deccal'den söz ederken onun yeryüzünde 40 gün kalacağını ve yeryüzünü süratle dolaşacağını haber vermiştir. Sahabe-i kiram şaşırmıştır. Çünkü çöl şartlarında yaşayan insanlar için dünya çok büyüktür. Yolculuk çok uzundur. Sahabe, Deccal'in sureti hakkında soru sorunca Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur. Rüzgarın sürüklediği yağmur bulutu gibi hızlı olacak buyuruluyor. Bu Müslim'in sahihinde rivayet edilen bir hadistir. Hadiste geçen rüzgarın sürüklediği yağmur bulutu gibi benzetmesi çok dikkat çekicidir. Bugün insanlık ne noktaya geldi? Yolcu uçakları saatte yaklaşık 800-950 bin kilometre hızla seyrediyor. Savaş uçakları ses hızını aşabiliyor. Kıtalar arası yolculuk saatler düzeyine indi. Uydu sistemleriyle dünya aynı anda izlenebiliyor. Bir insan dünyanın bir ucundan diğer ucuna canlı yayınla anında ulaşabiliyor. Burada dikkat edilmesi gereken şudur. Hadiste illa uçak denmiş değildir. Fakat tarif edilen hadise klasik çağ insanının tecrübe etmediği olağanüstü bir hız ve küresel erişim durumudur. Bugün dünya tam da böyle bir duruma gelmiştir. Daha da ilginci, bugün yalnız bedenler değil, bilgi de ışık hızıyla dolaşmaktadır. Eskiden bir fikir, bir haber, bir fitne aylar sonra yayılırdı. Bugün saniyeler içinde dünyayı dolaşıyor. Deccal fitnesinin yalnız fiziki dolaşım değil, algı, propaganda, görüntü ve zihin işgali boyutunu da düşünmek gerekir. Yani mesele sadece bir kişinin dolaşması değil, fitnenin küresel dolaşımıdır. Deccal meselesinden sonra yine ahir zamana dair çok dikkat çekici bir başka alamete geçelim. O da zamanın yaklaşması meselesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete yakın zamanın yaklaşacağını şöyle bildirmiştir. Kıyamet yaklaşmadıkça zaman birbirine yaklaşmaz. Yıl ay gibi, ay cuma gibi, cuma gün gibi, gün de saat gibi olur. Bu hadis-i şerifte Buhari ve Buhari'nin sahihinde, Tirmizi'nin süneninde rivayet edilmiştir. Bu hadis üzerine alimler çeşitli açıklamalar yapmıştır muhterem kardeşlerim. Bunların hepsi belli yönleriyle, bir yönüyle doğrudur. Peki zamanın yaklaşması ne demektir? Birincisi, bereketin kalkmasıdır diyebiliriz. Eskiden insan az yaşasa da çok iş yapıyordu. Şimdi çok yaşıyor ama ömür bereketsiz geçiyor. İkincisi, mesafelerin küçülmesidir. Bir yıl sürecek yolculuk bir güne, bir gün sürecek iş bir saate inmiştir. Üçüncüsü, olayların baş döndürücü hızla akmasıdır. İnsan bir haftada eskiden bir yılda karşılaşmadığı kadar haber, görüntü, gelişme, fitne, çalkantı görüyor. Dördüncüsü, kalbin dağılıp zihnin parçalanmasıdır. Bugün insanın zihni sürekli dağınık. Telefon, bildirim, haber, görüntü, reklam, korku, eğlence, tartışma vesaire. Kalp bir türlü sükûna eremiyor. Böyle olunca da ömür elden kayıp gidiyor. Modern bilim burada ne diyor? Bugün nörobilim ve psikoloji alanında sıkça konuşulan meselelerden biri, dijital çağın insan dikkatini bölmesi, odak süresini azaltması ve zaman algısını bozmasıdır. Sürekli uyarana maruz kalan insanın zihni dağılır, derin düşünme kabiliyeti zayıflar, sabır eşiği düşer. Böylece insan çok şey yaşamış gibi görünür ama gerçekte derin hiçbir şey yaşamaz. Bu da zamanın bereketsizleşmesidir. Demek ki muhterem kardeşlerim, hadisin manası yalnız saatler daha hızlı akacak değildir. Daha derinde bir şey var. İnsan zamanın içinde çoğaldıkça hakikatte ömrü eksiliyor. Zamanın daralmasıyla birlikte insan hayatını değiştiren başka bir gelişme de Resulullah Efendimizin haber verdiği ticaret ve pazarların birbirine yaklaşmasıdır. Bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyametin yaklaşmasının alametlerinden biri de pazarların birbirlerine yaklaşmasıdır. Bu hadis-i şerifi Buhari sahihinde Ahmed bin Hanbel'de müsnedinde rivayet etmiştir. Tabii eskiden bir pazara ulaşmak bile başlı başına büyük bir işti muhterem kardeşlerim. Mal üretmek başka yerde, satmak başka yerde, taşımak başka yerdeydi. Bugün ise e-ticaret, küresel lojistik ağları, dijital ödeme sistemleri, anlık fiyat karşılaştırmaları ve uluslararası tedarik zincirleri sebebiyle dünya tek pazar gibi olmuştur. İnsan evinden çıkmadan başka ülkeden kıyafet alıyor, başka kıtadan elektronik eşya getirtiyor, başka ülkedeki hizmete ödeme yapıyor. Bu pazarların yaklaşması değil de nedir? Fakat burada sohbetin ana hedefini unutmayalım muhterem kardeşlerim. Mesele sadece hadisin gerçekleşmesi değildir. Mesele şudur. Bu gerçekleşme bizi Allah'a mı yaklaştırıyor yoksa dünyaya mı esir ediyor? Bugün pazarlar yaklaştı ama kalpler Allah'a yaklaşmadıysa bu yakınlık nimet değil, imtihan olur. Bugün alışveriş kolaylaştı ama kanaat kaybolduysa bu kolaylık huzur getirmez. Bugün mal çoğaldı ama şükür azaldıysa zenginlik bereket değil, vebal olur. Bundan sonra gelen işaret ise ilk duyulduğunda çok uzak görünen fakat bugün hayatın tam ortasına yerleşen başka bir haberdir. Eşyanın haber vermesi. Hadis-i şerifte kişinin ayakkabısının, kamçısının yahut bastonunun ona ailesinin ne yaptığını haber vereceğinden söz ediliyor. Bu rivayet ilk duyulduğunda bazı insanlara uzak gelebilir. Fakat bugün dönüp baktığımızda cep telefonu, akıllı saat, kulaklık, ses kayıt cihazı, güvenlik sistemi ve uzaktan erişim sağlayan akıllı ev teknolojileri tam anlamıyla bunu yapıyor. Bu hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet kopmaz ta ki yırtıcı hayvanlar insanlarla konuşsun, bir adamın kamçısının ucu ve ayakkabısının bağı onunla konuşsun ve uyluğu da kendisinden sonra ailesinin ne yaptığını ona haber versin. Bu hadis-i şerifte Tirmizi'nin Sünen'inde, Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde rivayet edilmiştir. Muhterem kardeşlerim, bugün bir insan cebindeki cihazla evinin kamerasını açıyor. Çocuğunun yerini görüyor. Kapının açılıp açılmadığını biliyor. Konuşmaları kaydedebiliyor. Uzaktayken evindeki cihazları çalıştırabiliyor. Daha birkaç yıl önce, 3-5 yıl önce bu kadar yaygın değildi bunlar mesela. Ama şimdi sıradanlaştı. Burada tabii daha ürpertici bir boyut var kardeşlerim. Artık sadece cihazlar konuşmuyor, eşya veri üretiyor. Buna bugün nesnelerin interneti deniyor. Evdeki buzdolabı, saat, araç, telefon, kamera, hatta bazı ayakkabı ve kıyafet sistemleri kullanıcı hakkında veri topluyor. Yani eşya sessiz değil, eşya konuşuyor, kaydediyor, haber veriyor. Şu halde hadis-i şerifin işaret ettiği zemini daha iyi anlıyoruz. Fakat yine soralım, bu teknoloji bizi takvaya mı götürdü, götürüyor, yoksa mahremiyeti öldürüp günahı mı çoğalttı? Çünkü teknoloji nötr olabilir. Onu hayra da kullanırsınız, şerre de. Mümin, nimetin içine fitnenin karışabileceğini unutmamalıdır. Aynı rivayette geçen bir diğer dikkat çekici haber de hayvanların insanlarla konuşmasıdır. Muhterem kardeşlerim, hadislerde ahir zamanda hayvanların insanlarla konuşacağından bahsediliyor. Bu mesele bazen mecazi, bazen hakiki, bazen olağanüstü bir alamet olarak anlaşılmıştır. Burada kesin hüküm koyarken dikkatli olmak gerekir. Ancak bugün geldiğimiz noktada bazı şeyler de dikkat çekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynı hadiste şöyle buyurmuştur. Kıyamet kopmaz ta ki yırtıcı hayvanlar insanlarla konuşsun. Bu hadis-i şerif de Tirmizi'nin Sünen'inde geçmektedir. Modern etoloji, yani hayvan davranışları bilimi, gösteriyor ki birçok hayvan türü karmaşık ses sinyalleri kullanıyor. Grup içi haberleşme yapıyor, tehlike, yön, yiyecek ve tehdit bilgisi paylaşıyor. Hafıza ve problem çözme becerileri sergiliyor. Özellikle yunuslar, bazı maymun türleri, filler, kargalar ve balinalar üzerine yapılan araştırmalar hayvan iletişiminin sanıldığından çok daha gelişmiş olduğunu gösteriyor. Bugün bazı çalışmalar ses örüntülerini yapay zeka yardımıyla çözmeye çalışıyor. İnsanlık belki hayvan dilinin tümünü çözemedi ama konuşma kavramının sadece bizim anladığımız kelimelerden ibaret olmadığını iyice anlamaya başladı. Bir başka boyut da şudur muhterem kardeşlerim. İnsan hayvanın dilini çözmeye çalıştıkça Allah'ın yaratışındaki hikmeti daha iyi görüyor. Bu da imanı kuvvetlendirmeli. Çünkü Kur'an bize kainata bakmayı emrediyor. Zariyat suresi 20-21. ayet-i kerimede yeryüzünde kesin olarak inananlar için nice deliller vardır. Kendi nefislerinizde de öyle. Hala görmüyor musunuz? Buyuruluyor. Fakat burada unutulmaması gereken daha temel bir mesele var kardeşlerim. Bu haberleri nasıl anlayacağız? Akıl ile vahiy arasındaki dengeyi nasıl kuracağız? Muhterem kardeşlerim, bugünün büyük hastalıklarından biri de şudur. İnsan aklına sığmayan şeyi yok sayıyor. Gözünün görmediğini inkara meylediyor. Laboratuvarda ölçemediği şeyi değersiz sayıyor. Böylece aklı putlaştırıyor. Biz akla karşı değiliz. İslam aklı hor gören bir din değildir. Bilakis aklı yerli yerine koyan dindir. Kur'an defalarca düşünmeye, tefekküre, ibrete, nazara çağırır. Fakat aklın sınırını bilmek de aklın gereğidir. İnsanın burnunun dibini tam göremediği nice halleri var, haller vardır. Mikro alemde nice şey gözle görülmez ama vardır. Atom görülmez ama etkisi vardır. Elektrik görülmez ama ışık verir. Yer çekimi elle tutulmaz ama cisimleri düşürür. Radyo dalgaları görünmez ama bilgi taşır. Virüs görünmez ama insanı yıkar. Öyleyse görünmeyeni sırf görünmüyor diye inkar etmek ilim değil cehalettir. Modern bilim de aslında bize bunu öğretir. Gerçeklik sadece çıplak gözle görünen şeylerden ibaret değildir. Bunu kabul eden insan vahyin gayb haberlerine daha saygılı yaklaşır. Allah Teala isterse peygamberine öyle bilgiler açar ki bunlar yüzyıllar sonra daha iyi anlaşılır. Bu noktadan sonra Resulullah Efendimizin sadece haber veren değil, aynı zamanda nice hakikatleri bizzat müşahede eden bir peygamber olduğunu hatırlamak gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalnız haber veren biri değildir. O Allah'ın izniyle nice hakikatleri müşahede etmiştir. Sahih hadislerde bildirildiğine göre o cenneti görmüştür. Cehennemi görmüştür. Cennetin nimetlerini seyretmiştir. Cehennemin dehşetini görmüştür. Bu hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben cenneti gördüm. Elimi uzatsaydım ondan bir salkım üzüm alacaktım. Cehennemi de gördüm. Bugüne kadar onun kadar korkunç bir manzara görmedim. Bu hadis-i şerif Buhari ve Müslim'in sahihinde ittifakla rivayet edilmiştir. Bir namaz esnasında elini ileri uzatması üzerine sahabe sebebini sormuş. O da cennetten bir salkım almaya yaklaştığını haber vermiştir. Bir başka rivayette de cehennemi gördüğünü ve bugüne kadar öyle korkunç bir manzara görmediğini bildirmiştir. Burada şunu iyice anlamamız gerekir muhterem kardeşlerim. Bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sıradan bir tarihi bilgiler veren önder değildir. O vahiy ile terbiye edilmiş, Allah'ın seçtiği, kalbi arındırılmış, gözü hakikate açılmış bir Resul'dür. Bu yüzden onun geleceğe dair haberleri herhangi birinin verdiği tahmini bilgi gibi değildir. İlham, zan veya siyasi öngörü gibi değildir. Onlar nübüvvetin vakarını taşıyan haberlerdir. Rabbimiz bizleri işittiği hakikati kalbine indiren, kalbine inen hakikatleri de hayatına geçiren kullarından eylesin. Kalın sağlıcakla muhterem kardeşlerim.